Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün kurulduğu günden bugüne marka değerini korumuş ticarethanelerden konuşacağız.
Evet.
Doğru söyledim değil mi? Marka değerini korumuş ticarethaneler.
Şimdi öyle deniyor. Şimdi evet öyle deniyor. Modern tabirle böyle artık. Marka bizde Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında ortaya çıktı. Patent kanunuyla isimlerin, firma isimlerinin, buluşların tescil edilmesi... Avrupa'da da çok eski değildir. Avrupa'da da çok eski değildir. Tabii bugün bu çok daha büyük bir ehemmiyet taşıyor. Bilhassa reklamcılık, piyasa, rekabet gibi hususlarda.
Eskiden Avrupa için ilk buluşların, işte keşiflerin yapıldığı dönemlerde bir şeyi bulmak ve onu kendi üzerinize patentli yapmak bir gelir kaynağıydı.
Tabii.
Ve bu yüzden bizim bildiğimiz o bilim adamlarının bildiğimiz bilmediğimiz binlerce patenti var.
Onları alıp başkalarını kullandırıyorsunuz. Bazen her kullanan, onunla alakalı her imalat yapan size para ödüyor. Eğer bir firmayı ismini tescil ettirmişseniz, bugünkü franchise gibi o ismi kullanarak faaliyet gösteriyor, size para veriyor. Buna eskiden itibar şirketi derlerdi. Yani sizin itibarınızı kullanıyor. Siz hiçbir şey katmıyorsunuz.
Sadece ismini
öbür
veriyorsunuz.
Öbür işi yapıyor. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Bugün de günümüzde de buna benzer tatbikatlar devam ediyor.
Biz bugün geçmişe gideceğiz. Şimdi ben bugün İstanbul'da, Taksim'de, Eminönü'nde, Galata'da,
Kadıköy'de
dolaşsam.
Eski İstanbul'da.
Eski İstanbul'da evet. İnsanların alışveriş yapmaya gittiği, bir şeyler aldığı ama özellikle de hani böyle herhangi bir şey değil, kaliteli bir şey almak istediklerinde gittikleri yerlerde hala varlığını sürdüren markalar var. Başka yerlerde şubeleri olsa da hala mesela bir akide şekeri almak için, bir profiterol yemek için, bir pasta, bir dondurma yemek için, gıda sektörü için konuşalım. Güzel bir triko almak için yine o markaları arıyoruz. Bu bir gözlük markası da olabilir, bir optik markası da olabilir. Bir keşke olsa araba markası da olabilir diyecektim ama maalesef yok.
Şimdi bunlardan bu bahsettiğiniz doğru bir tespit. Fakat kaliteden ziyade alışkanlık, tanınmışlık devrede. Yani tabii ki kalitesi vardır yoktur,
ama
orası
eski
ayrı mesele.
İstanbullular kalitesiz bir şeyi hayatlarına
Almazlardı.
Almadıkları için pek
şunu
çok şey
söylüyorum.
Markaya dönememiş
Bugün
belki de.
Bugün için o kalite devam ediyor mu?
Ha.
Mesela çok eski bir müessese düşünün. İnsanlar oraya niçin gidiyorlar? Adını bildikleri için ve alıştıkları için. Peki onların kalitesi bugün eski kaliteleri gibi midir? Tartışılır. Ama esas bu şey çok mühim. İnsanlarda alışkanlıklar, tanıdık, bildik olması çok ehemmiyet taşıyor. Onun için bugün bile bakıyorsunuz, bir de tabii tecrübe. Yani insanlar her zaman tecrübeye kıymet verirler. Yani yeni çıkmış bir usta, yeni çıkmış bir avukat itibar görmez. Ne kadar kabiliyetli olursa olsun tecrübeye kıymet verir insanlar. Onun için bugün ben eskiden yoktu bu. Son 20-30 senenin globalleşmenin neticesi dükkanlarda yazıyor. İşte 1967'den beri. 1980 o bile eski oldu biliyorsun.
Tabii.
1981'den beri diyor. Bu ne demektir? Biz bu işi bu tarihten beri yapıyoruz. Dolayısıyla biz tecrübeliyiz. Biz güveniliriz.
Ama bir işi
Ve kaliteliyiz.
Bir işi meslek olarak düşünelim. Bir işi 20 sene, 30 sene yapmak. Yani şöyle düşünün. Burada 2 yıl çalışmış, burada 1 yıl çalışmış. Çıkmış 6 ay boş kalmış. Sonra başka bir iş yapmış. Geriye dönüp baktığınızda sen ne iş yaparsın kardeşim dediğinde söyleyebilecek bir şey yok. Bir de 20 yıl, 30 yıl meslek hayatı boyunca aynı işi yapmış. Bu kendini geliştirmiş
Evet.
insanlar var.
Tabii. Şimdi kötü bir alışkanlığı bile istikrarlı bir surette yapmak bir kişi için meziyettir. İstikrarlı olmak. Düşün kötü alışkanlığı bile. Mesela hep geç kalmak. Kötü bir şeydir. Bir insan devamlı geç kalıyorsa aslında onda bir meziyet vardır. Onu düzgün bir şekilde siz kanalize edebilirsiniz. O kişiyi terbiye ederek.
Buradan şunu mu çıkartıyoruz? Yani bir insan kötü bir, diyelim ki geç kalmaksa meziyeti. Biz onu geç kaldığı için değil ama bunu istikrarlı yaptığı için
takdir
takdir
ediyoruz ve bunu tabii bu biraz absürt bir örnek oldu ama bunu şunu söylemek istiyorum. Bunda bile istikrar değer taşıyorsa elbette ki müspet bir işte istikrar her zaman kabul
çok daha
görür.
fazla.
Onun için Avrupa'da yüzlerce yıllık şirketler vardır. Bu şirketler çok büyük değildir. Çünkü Avrupa şirketleri, Amerika şirketleri, global şirketler değildir zannedildiğin aksine. Eskidir, oturmuştur. Ama tabii burada Avrupa'nın kendine mahsus bir takım hususiyetleri var. Küçük bir bakkal dükkanıdır, küçük bir şekerci dükkanıdır, küçük bir parfümeri dükkanı. Ben Avrupa'yı gezdiğim zaman her zaman bunları görürdüm. 1600'lerden, 1700'lerden, hatta 1500'lerden kalma dükkanlar. Ama sadece bir tane dükkan var. Küçük bir dükkan, şekerleme dükkanı, butik kumaş dükkanı. Asırlar boyu, umumiyet aynı ailenin elinde. Fakat bazen el değiştirmiş ama ismini ve kültürünü ve kalitesini aynı tutmuş mağazalar var. Ama Avrupa'da birkaç, Amerika'da artık birkaç nesildir idare eden büyük şirketlere rastlıyoruz.
Tabii mesela ama, hukuk ofisleri Türkiye'de öyle bir gelenek yok ama dünyada çok ciddi anlamda hukuk ve finansal danışman şirketleri
var. Bizde niye yok? Bu çok tenkit edilir. Yani Osmanlı Devleti'nde ve Türkiye'de neden mazisi asırlara İstikrar. Dayanan şirketler yok veya çok az.
Halbuki bizde bu olmaya çok yakın. Çünkü bizde bir şeylerin babadan oğula geçmesi alışkanlığı çok yaygın.
Evet ama işte bunu şu benim kafamda bulduğum sebepler şu. Bir kere bizim yaşadığımız sıkıntıları, sosyal, siyasi travmaları bir Avrupalı yaşamamış, bir Norveçli yaşamamış, bir İngiliz yaşamamış. İşgaller, sürgünler, tabii felaketler. Bunların hepsi biliyorsunuz cemiyetteki istikrarı dolayısıyla iktisadiyatı bozar. İnsanlar oradan oraya gitmiş, oradan oraya gitmiş, dükkanını nasıl devam ettirecek? İkinci bir husus, Türkiye'de sermaye birikimi yok. Çünkü Türkiye her zaman para darlığı çekmiş. Bu hani coğrafya kaderdir hesabı. Türkiye para darlığı çekmiş. Para darlığı olan bir yerde sermaye birikmez. Sermaye birikmeyen yerde sanayi inkılabı olmaz. Sanayi inkılabı olmayan yerde büyük şirketler ve birkaç asırlık şirketler olmaz. Bu çok zor olur yani.
Biz henüz markalaşma aşamasına gelememişiz.
Gelememişiz çünkü bizim şartlarımız müsait değil. Bu şeyden dolayı değil. Beceriksiz olduğumuzdan, ticaretten anlamadığımızdan, ticaret ahlakını bilmediğimizden bundan dolayı değil. Şartlar insanı böyle yapıyor. Bir de tabii Türkiye'de miras problemleri. Yani biliyorsunuz uzun soluklu şirketlerin büyük ekseriyeti aile şirketleridir. Aile şirketleri bir müddet sonra miras sebebiyle birbirine giriyorlar. Böyle olunca şirketler dağılıyor. Herkes hissesini alıyor. Hisse alınca şirket küçülüyor ve devam etmiyor.
Devletler Avrupa'da bu yüzden miras, batmasın diye Osmanlı buna kural getirirken biz şirket olarak yapamamışız.
Ama mesela Avrupa'da böyle değildir. Bakın Türkiye'de ziraat ölmüş durumdadır. Türkiye evet çok verimli topraklara sahip değil ama yine de verimli ovaları var. Türkiye kendine fevkalade yetecek bir ülkedir. Ziraat olarak söylüyorum. Fakat bir kere yanlış çarpık yapılaşma bir tarafa bir de çok kötü miras usulleri var. Şimdi topraklar mesela İngiltere'de tek bir kişiye kalır. Topraklar bölünmez. Diğer tarafa tazminat ödenir, bir şey yapılır, bir formül bulunur. Bizde ziraat arazileri bölünüyor. Şimdi köylere gidin, insanların bir dönüm iki dönüm tarlaları var. Bir dönüm iki dönüm tarla ekmeğe biçmeye değmez. Ne yapıyor adam? Onu bırakıyor, şehre gidiyor. Cüzi bir maaşla çalışmaya rağm oluyor. Bu sefer o tarlalar boş kalıyor. Birleştirmesi de zor. Tekrar tevhid edilmesi
sadece
zor.
Sadece o da değil tabii. Şimdi mesela bizim bu markalaşmada gençlere belki birazdan süreci konuşacağız. Şunu öğretmemiz lazım. Babandan kalan bir toprak mı var kardeşim? Burayı ekip biçebilirsin. Babandan gördüğün gibi yapmak zorunda değilsin. Artık satmak için, markalaşmak için bir sürü alternatif var. Yani sosyal medyayı çok iyi kullanan, beyaz yakalıyken vazgeçip babasının toprağına ya da ahırına geri dönüp orada hayvancılık yapan, ziraat yapan, buradan dünyanın pek çok yerine ürün gönderen, artık kapınızdan gelip alıyorlar ürünleri. Yani biraz bence olaya farklı bakmanın zamanı geldi gençler için. Çünkü burada büyük bir şehirde yaşayıp bu şehrin kalabalığında sıradan olmak, bir asgari ücrete yaşamak yerine emeğinizin karşılığını toprakta arayabilirsiniz.
Çarpıcı fikirler olması lazım insanın kafasında. Eskiler böyleymiş. Şimdiki gençlere ise biliyorsunuz gerek marif sistemi, gerek aile, gerek çevre bunu engelliyor. Yani gençler donuk, eski tabirle dumura uğramış şekildeler. Çok çarpıcı fikri olan genç çok az. Eskiden gençler devamlı düşünür, yeni bir şeyler üretmeye çalışır ve anne babalarını, ailelerini geçmeyi hedeflerlerdi. Şimdi bunu maalesef görmüyoruz. Bu bir problem. Bir de Türkiye'de bu uzun soluklu şirketlerin olmamasının sebebi Türkiye'deki devletçi politikalardır. Devletçi politika biliyorsunuz ikinci meşrutiyetle başlamıştır. Cumhuriyet devrinde devam etmiştir. Devlet insanların zenginleşmesini istememiştir.
60'lara kadar
bu böyleydi. Evet. 50'lere kadar hatta böyleydi. Mümkün mertebe gücü, parayı kendi elinde tutmak istemiştir. Bunun pahası fakirlik bile olsa bir kere tek partinin felsefesi budur. Bu da tabii şirketleri yok etmiş. Bir de Türkiye gibi iktisadi istikrarı olmayan bir memleket düşünün. Yani dolar 100 küsur senede birkaç milyon değer kazanmış. Birkaç milyon biliyorsun Türk lirasından para atıldı.
Sıfır atıldı.
Yani sıfır atıldı. Bunu hesaplarsanız yani dolar Cumhuriyet kurulduğunda 1 dolar 1 lirayken şimdi 45 milyon olmuş. 45 milyon Demek 45 TL. Milyon kere değer kaybetmiş. Tamam, dolar da kaybetti ama bu kadar kaybetmedi dolar.
Ama tabii o global bir oyuncu. Ha. Dolar için belki ama bu yatırım kısmı...
Ama Türkiye'de işte devamlı enflasyon, sağlıklı bir yatırım politikasının yapılamaması ve bunun enflasyonu doğurması sebebiyle çok uluslu şirketler
mesela
yok
şimdi
olmuşlar.
Şimdi çok büyük teşvikler var. Ben genç olsam mutlaka tarımla uğraşmayı bir alternatif olarak kendime şu anda devletin sunduğu imkanlardan yararlanarak
İnsanların hoşlanmadığı
değerlendirelim.
şeyi söylemediniz. Çalışmak gerekiyor.
Ha.
İnsanlar çalışmayı sevmiyorlar Hülya Hanımcığım. Basit, kısa yoldan para kazanmak istiyorlar. Bu da ya kaçakçılıkla olur biliyorsunuz. Beyaz kaçakçılık, insan kaçakçılığı, gayrimeşru işlerle olur. Veya borsa gibi legal görünen kumarlarla olur. Başka türlü nasıl zengin olacak çalışmayan bir insan? Şimdi insanlar çalışmayı istemiyor. İşte bir de tabii dediğim gibi gene... Bir de tabii şu, Türkiye'deki ekonomik politikalar, gayrimüslimlerin sürgün edilmesi, mallarına el konulması bir sürekliliğe mani olmuş. Onun için bizde böyle bir şey yok. Ama hiç mi yok? Elbette ki
Şimdi
var.
Şimdi örneklerinden konuşalım.
Evet.
Tatlı tatlı konuşalım. Başlayalım tatlı
Yani
tatlı
evet,
konuşmaya.
Hacı Bekir'le başlayalım.
Evet.
Çünkü bilinen en eski firma odur. 1777'ye tarihleniyor. Bu tarihte İstanbul'da aslen Kastamonu'dur. Kastamonulular tatlıcıdırlar. Her memleketin bir usiyeti var ya. Kastamonu tatlı işinde, şekerleme işinde ustadırlar. Hacı Bekir de Kastamonu'nun araç kazasından İstanbul'a geliyor. Tatlıcılıkla işe başlıyor. Bir anda popüler oluyor. Popülaritesinin sebepleri var. Çünkü çok yeni şeyler buluyor. Nişastayı kullanıyor mesela şekerlemede. Lokum biliniyor ama Hacı Bekir lokumu neredeyse ona mahsus bir lokumdur. Fevkalade lezzetli bir lokumdur. Dünya çapında Turkish Delight adıyla meşhur eden
Hele o
Hacı
çifte
Bekir'dir.
kavrulmuşu var ya.
Evet. Hatta eskiden
Eyvah eyvah.
halk arasına güzel kadın tarifinde Hacı Bekir lokumu gibi bir tabir
Oo,
girmişti. Evet,
gerçekten mi?
yani beyaz ve yumuşak. Şimdi bu kadar kendi gayretiyle bu hale gelmiş.
Nereden kökeni? Yani evet Kastamonu ama şekerciliği oradan mı öğrenmiş?
Şekerciliği
Sarayla bir bağlantı.
orada öğrenmiş. Kastamonu'da öğrenmiş. Muhtemelen belki de gayrimüslim ustalarla. Orasını da çok iyi bilmiyoruz. Fakat saraya şeker imal etmiş.
Evet.
Şöhret İstanbul'da duyulunca Sultan Mahmut zamanında saray şekercisi olmuş. Bu onun itibarını fevkalade
Sarayda
arttırmıştır.
yapmamış ama saraya
Yok,
şeker
sarayda şeker
göndermiş.
yapılmaz. Sarayda şeker var ama şekerhane var ama şeker bu, tatlı yapılır sadece orada helvahanede. Saraya şeker yapıyor. Güvenilir olduğu için eskiden Avrupa'da da vardı bu. Saraya mal veren esnaf ayrıdır. Bunlar güvenilir kişilerdir. İtibarlıdırlar. Tabii madalyaları, mükafatları da vardır ve kaliteden hiçbir zaman taviz vermezler.
Ve de güvenilir olması tabii hani zehirleme vesaire
Tabii
gibi
ondan
şeylere
dolayı.
karşı da
Ondan dolayı
tedbir alınıyor.
herkesten de her şey alınmaz. Hacı Bekir böyle bir popülerite meydana getirmiştir İstanbul'da. Ve Sirkeci'deki dükkanı bugün hala ayaktadır. Ve yani Türkiye'nin bilinen en eski şirketlerinden bir
Bunu
tanesidir.
İmalathanede onun arkası değil mi? İlk
Arkasında. Başka
imalathanede.
yerlerde de açılmış ama esas orası. Şimdi bu Hacı Bekir'in ikinci bir... Tabii sonra başka şekerlemeler de yaptı. Ama her zaman lokumla tanınmıştır. Hacı Bekir'in mühim hususiyeti sarayla olan irtibatından bahsettik. Şimdi Hacı Bekir torununu ben tanıdım. Ha, aile devam ettirdi. Şimdi Hacı Bekir'in en mühim hususiyeti bu işi ailesi devam ettirdi. Şimdi bu eski müesseselerin çoğunda aile devam ettirmemiştir. Bir müddet sonra aile tükenmiştir veya bu işi yapacak kimse yetişmemiştir ve işi devretmişlerdir. Hacı Bekir bildiğim kadarıyla hala daha işi aileyle yürüten bir firmadır. Ben Ali Muhittin'in oğlunun torunu Muhtar Tevfikoğlu ile tanışmıştım. Doktordu. Çok egzantrik bir insandı. Edebiyatçıydı. Yahya Kemal'in arkadaşıydı. O ailesi ve Hacı Bekir hakkında hayli malumat verirdi. Yine Hacı Bekir hakkında aklıma gelen bir şey var. Hacı Bekir'in oğlu saraylı Şadiye Sultan'a aşık oluyor.
Ah.
Tabii bir şekerci padişah kızını alacak hali yok. Bu platonik bir aşka dönüşüyor. Şadiye Sultan sürgün ediliyor. Şekerci Hacı Bekir çok üzülüyor. O Hacı Bekir diyor aslında oğlu. Oğullarına vasiyet ediyor. Diyor ki ben görmezsem ve Şadiye Sultan Türkiye'ye gelirse mutlaka ona yardım edin. Şadiye Sultan 1952 yılında döndüğünde Şekercizade vefat etmişti. Çocukları babalarının vasiyetine uyarak Şadiye Sultan'a Nişantaşı'nda bir ev verdiler. Verdikleri de bir bodrum katıydı. Yani babaları vasiyet o kadar tuttular ama Şadiye Sultan orada ömrünü tamamladı. Yani sefaret içinde tamamladı. En azından kira derdi olmadı. Hacı Bekir'in böyle de bir hususiyeti var. Bundan başka mesela şekerciler var. Yani tek şekerci Hacı Bekir değildir. Yine Kastamonulu Taşköprülü şekerci Cafer Efendi vardı. O da Bahçekapı'da. Evet. Onun
Bu da Anadolu yakasına.
Anadolu yakasına taşındı sonradan. Hı-hı. Anadolu yakasının şekercisi oldu. Evet. Kadıköy'ün şekercisi oldu. Akide şekeri ve ilk yerli çikolatayı çıkartmasıyla meşhurdur. Hafız Mustafa var yine Bahçekapı'da.
Hafız Mustafa'nın bir özelliği, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'de bugün arabalarda satılan, üzeri böyle çatalla çizilmiş boyoza benzeyen poğaçayı ilk yapan insan.
Evet, hadi Hafız Mustafa sadece şekerci değildi. İlk defa poğaçayı, yani bildiğimiz manada poğaçayı o yaptırmış ve sokaklarda sattırmıştır. Bu sebeple çok popüler olmuştur. Yani şekerciliğinden ziyade poğaçacılığıyla popüler
hala
olmuştur.
Hala da aynı sokakta satılan poğaça
evet,
var orada.
Evet, aynen öyle. Saray tarafından taltif edilmiştir. Yani Hacı Bekir'den sonra saray tarafından taltif edilen bir kimsedir. Bunların asılları hatırladığım kadarıyla Çankırı'dan gelme. Hafız Mustafa'nın babası Hacı İsmail Efendi İstanbul'a sarraf olarak geliyor. Fakat oğlu sarraflı değil, şekerciliği tutuyor. Aynı zamanda hafız, oğlu medresede okuyor, müezzinlik yapıyor mahalle camiinde. Bu Eminönü'ndeki bu dükkanı fevkalade meşhur olmuştur ve bildiğim kadarıyla yakın zamana kadar aile idare etti. Fakat ondan sonra burayı devretmek mecburiyetinde kaldılar. Yine aklıma gelen bir şekerci Bebek Badem Ezmecisidir.
Evet.
Ben badem ezmesini çok severim. Benim çocukluğumda Madlen'den çok badem ezmesi, akide şekeri ve lokum vardı.
Özellikle sünnet düğünlerinin
vazgeçilmezidir.
İkram olarak.
Ben Ankara'da büyüdüğüm halde Ankara'nın çok eski bir pastanesi olan Damla Pastanesi bunu yapardı. Bir sade bir çikolatalısı vardı. Ben çikolatasını çok severdim ama sonra sadesini keşfedince anladım ki sadesi
gerçeği buymuş.
Onu on basar. Tabii bebek badem ezmesi de çok müstesnadır. Onun kendine marzipan denilen, Avrupa'da marzipan denilen şeyin Türkiye versiyonu. Şimdi bu bebek badem ezmecisi de bildiğim kadarıyla Osmanlı'dan kalmadır. Hala aynı aile devam ettiriyor. Bunun tarihçesiyle alakalı da bizim aileden gelen bir hikaye var. Bizim kayınvalidenin annesi Arnavutköy'de yetişmişti. Bu bebek badem ezmesinin hikayesini bilir ve anlatırdı. Ondan duyduğum kadarıyla ki zannediyorum doğru o zaman çünkü ben onu teyit etmiştim. Bursalı bir zat İstanbul'da okurken şekerci, babası şekerci, Mudanya'da galiba bir Rum kızına aşık oluyor. Eskiden Rum kızları çok erkeğin gönlünü çalardı. Bununla alakalı çok hikayeler vardır. O hikayeler şimdi başka bir mevzudur. Kızın ailesi tamam diyor, biz kızımızı sana veririz. Yani bu hususta onlar biraz daha şeydir, geniştirler. Kızlarını vermekte daha önce konuşmuştuk. Yalnız bir şartımız var. Biz kızımızı Bursa'ya göndermeyiz. O zamanın şartlarında. Bir, evinde bir kız zannediyorum. Kızına da Anastasya. Bizim kayınvalide bahsederdi ondan. Adana da demin kadar sevmiş ki tamam diyor.
İstanbul'a geliyor
ve Bebek'te bir şekerci dükkanı açıyor. Sonra babası da geliyor. Babası oğlunu burada destekliyor. Sonra babası dönüyor. Ve badem ezmesini deniyor. İşte bakın orijinal fikirler her zaman öne gider.
Evet, evet.
Normal bir şekerci olsaydı biz bugün bundan bahseder olmazdık. Ama şu anda Bebek badem ezmesi dünya çapında bir markadır. Şekerci Cemil Bey vardır. Udi, bestekar. Normalde şekercidir Kadıköy'de. Fakat müzika yumağında aynı zamanda yani saray müzikasında da virtüöz olarak çalışıyor. Şekerci Cemil Bey'in besteleri vardır. Yani herkes Şekerci Cemil Bey'i bestekar olarak, müzisyen olarak bilir ama İstanbul'un en meşhur şekercilerinden bir tanesiydi. Onun da bildiğim kadarıyla çocukları dükkanını devam ettirdiler ve kağıtlı çikolatayı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da ilk yapan onlardır.
Paketli
çikolatayı ilk defa, yani Türk çikolatasını yapanlar onlardır.
Şimdi dikkatimi çeken bir şey var. Hep yeme içme sektöründen gidiyoruz. Özellikle de tatlılardan gidiyoruz. Ama bunun bence önemli sebebi biri dayanıklılığı.
Tabii şeker.
Yani o zamanın şartlarında yaptığınız şey dayanıklı olabiliyor. Çünkü koruma şartları çok kolay. Mesela çok güzel tatlı mesela Gaziantep'te. Ama bunun globale yayılması düşünüldüğünde çok mümkün
mesela,
değil.
Mesela Güllü Efendi diye Antepli meşhur bir baklavacı vardı. Halep asıllıdır bildiğim kadarıyla. Sultan Aziz zamanında Antep'te bir baklavacı dükkanı açıyor. Anadolu baklavayı bilir, daha önce anlatmıştım. Fakat bizim baklavamız cevizli olur ve biraz böreğe benzer. Bu çok ince hamurdan ve fıstıklı. Oranın tabii mahalli gıdası olduğu için fıstık tatbik ediyor. Çok popüler oluyor. Güllüoğlu daha sonra İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da da çok popüler olmuştur. Yani benim bildiğim İstanbul'a baklavayı tanıtan ve yaydıran o Güllü Çelebi.
Hala da ya şimdi tabii bu bir işbirliği de reklam değil ama madem global markalarımızı koruyoruz, konuşuyoruz. Hala da varlığını koruyan ama bize az önce söylediğiniz o ailede miras sebebiyle bölünmelerin yaşandığı markalardan bir tanesi. Şimdi lokum, yanına ne ise başka tatlı
başka
var mı?
Başka tatlıcılar var. Tatlı derseniz Vefa bozacısı var.
Ha, içecek evet.
Vefa bozacısı içecek ama tatlıcıdır.
Benim en sevdiğim.
Arnavut asıllıdır. Hacı Sadık
Boza,
Efendi.
Boza Arnavut içeceği değil mi?
Boza.
Balkan içeceği
Boza,
yani.
Boza Türkiye'de de yaygın ama Hacı Sadık Efendi benim bildiğim kadarıyla yani ben o zaman Vefa'ya çok gider gelirdim. Kendine mahsus bir boza meydana getiriyor. Anadolu bozası cıvık.
Evet,
ve hafif ekşidir. Rumeli bozası daha kıvamlı ve daha tatlı ve daha sarıdır.
Evet.
Yani farkı budur. Evet. Yani siz bunu iki ayrı içecek olarak görebilirsiniz. Ama benim gördüğüm kadarıyla Hacı Sadık Efendi'nin gelişi ve gene Osmanlı zamanında Vefa'da bu önce evinde yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam memur Hacı Sadık Efendi. Muhacir, memur veya sonra
sokaklarda satmaya başlıyor. Sokakta
satmaya
gece.
Başlıyor. Talep görünce dükkan açıyor.
Zaten bu bir gelenek de olmuş bozanın gece satılması
evet,
sonra.
Evet ben çocukluğumda da hatırlıyorum Ankara'da. Boza diye bağıran adam mutlaka kışın geçerdi. Ha. Ve herkes alırdı boza. Evet, çok evet. Sevilen bir içecekti. Tarçınla ve leblebiyle içilirdi. Adeti odur.
Şimdi mesela eskiden süt almak için de kapla kapıya çıkardı.
Evet o sabah.
Evet ama boza içinde yine kapla.
Ile veya kapla dışarı çıkıp akşamleyin. O iş benim vazifemdi çünkü. Evdeki insan sayısına göre bozayı ayarlardım ben. Ne kadar alacağına bakardım. Bu da bizim yine kendimize mahsus bir kültürümüz. Koska'dan bahsetmedim. Koska da bir helvacıdır. Hı hı. Koska onlar aslen Denizlili. Denizli'den Emin Bey gelmiş. Koska'da bir helvacı dükkanı açıyor. Ondan oranın adıyla anılıyor. Ama o da bir marka olmuştur şimdi. Hı hı. Ve bildiğim kadarıyla Koska'da hala ailenin devam ettirdiği bir şeydir. Bunun dışında işte Safranbolu lokumu var. Onlar da çok eskidirler. Çanakkale'de helvacı Ali Efendi var. Tahin helvası yapar. Afyon'da kaymaklı lokum yapar. Evet. İcat eden Altınaylar. Onlar da çok eski. Osmanlı'dan kalma. Ankara'da Osman Nuri, şekerci Osman Nuri vardı. Uzun, onun kızları annemin arkadaşıydı. O vesileyle onları da tanıyorum. Ulus'ta dükkanları vardı. Konya'da Mevlana şekercisi çok eskidir. O da oraya mahsustur. Bir de gene tatlı içecek Bursa'nın Uludağ gazozu. Eskiden Olimpos gazozuydu. O da çok Osmanlı'dan kalma. Maden sucu olarak başlamışlar. Hmm. Fakat daha sonra gazoza çevirmişler. Ve bu gazoz çok popüler olmuştur. Bir de yine benimle alakası var. Onu da söyleyeyim. Antalya'da bir reçelci vardır. Yağcı Mustafa adında. Şimdi Yeni Gün deniyor. Envai çeşitli reçel yapar. Cicesi reçel her yerde var. Bu da Osmanlı'dan kalma. Turunç reçeli. Bargamut reçeli ben çok severdim. Hı-hı. O zaman onu her yerde bulamazdık. Bizim orada bir akrabamız vardı. Emekli subay. Allah rahmet eylesin. Her sene o bana yaptırır. Beni de severdi. Ondan alır gönderirdi. Ha. Öyle bir hatırası evet. var. Bunlar da bizim eski tatlı markacılarımızdır.
Şimdi kısa bir aradan sonra diğer markalara geçeceğiz. Mesela bir lokum, bir şekerleme yanına mutlaka kahve ister. Kahvenin Türkiye'deki tarihiyle birlikte markalaşması da başlamış. Kısa bir aradan sonra onu da konuşacağız. Türkiye'nin en eski markalarını ve onların bugüne kadar marka değerlerini nasıl koruduklarını konuşuyoruz. Ve bir kahve molası vermeye sıra geldi.
Evet ama önce bir karın doyurmak lazım. Karın doyurup kahve içmek bizde adet var.
Sonra üstüne mi içelim peki?
Şimdi Türkiye'de ama belki şaşılacak ama çok fazla Türk mutfağı dünyanın en güçlü mutfaklarından birisidir. Ama lokanta kültürü bizde zayıftır. Çünkü Türkler çok fazla dışarıda lokantada yemek yeme adetine sahip değiller. Bizde dışarıda yemek yeme daha önce de anlatmıştım. Ya köfte piyaz ya işkembe çorbası gibi sakatatçılar veya muhallebicilerde tavuk üstü pilav gibi şeylerle geçiştirilirdi biraz. Ama Türkiye'de de esaslı lokantalar kurulmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Mesela bir kanaat lokantası vardır İstanbul'da Kadıköy'de. Çok meşhurdur o kanaat lokantası. Onlar da bildiğim kadarıyla Rumeli. Onlar da Arnavutlar. Arnavutlar yemeği içmeye düşkünler. İlk zamanlarda tatlıcılık yapmış zannediyorum onların sahipleri. Ben sahiplerini tanıdım. Hoş insanlardır. Arnavut Ali Efendi. Sokaklarda tatlı satarmış. Tatlıcılık da biliyorsunuz Rumeli'de ve Arnavutlar ve Makedonya arasında yaygındır. Daha sonra bu lokantayı açmıştı. Lokanta Kadıköy'de. Cumhuriyet devri lokantasıdır ama o zamandan bu zaman aynı ailenin elinde bildiğim kadarıyla devam ediyor.
Eskiden bu insanlar yaşlı bile olsa işinin başında dururdu.
Evet, evet. Bunlar tencere yemekleri yaptılar o zamana kadar. Bizde henüz o zaman kebap şeysi yoktu, kültürü yoktu. Kebap kültürü bize 1970'lerde Antep oralardan geldi. Yani İstanbul'da öyle kebap vardı da bu kadar yaygın değildi.
Sokakta satan kebapçılar falan yoktu.
Hep sonra açıldı onlar. 60'lar 70'lerden sonra açıldı. O zamana kadar lokantalar tencere yemeği yapardı, et yemeği yapardı. Lüks lokantalar et yemeği yaparlardı. Yani bildiğimiz bizim ızgara yemekleri yapardı. Ama mutlaka meşhur lokantalar hep tencere yemekleri yapmıştır. Kanaat lokantası onlardan bir tanesiydi. Konyalı meşhur bir lokantadır. Adı üstünde Konyalıdır, kurucusu Hacı Ahmet Efendi. Biraz İzmir'de falan çalışmış, sonra İstanbul'a gelmiş. Eminönü'nde dükkanı vardı. Ben de orada çok yemek yedim. O da değişti galiba artık. Onlar da değişti. Fast food'a dönmüş sanki. Tamamen değişti. Benim zamanımda ve benden önceki zamanda orası daha çok bürokratların yemek yeme yeriydi. Hatta sonradan Konyalı Topkapı Sarayı'nda da bir lokanta açtı. Dolayısıyla turistik hüviyeti de çok gelişti. Yani böyle ağırbaşlı bir lokantayken, Konyalı çok ağırbaşlı bir lokantayken, yani herkes gidip Konya'da da yemek yemezdi. Bürokrat tipler yerdi. Orada Konya'da. Burada Pandeli var. Pandeli Mısır Çarşısı üst katındadır. İstanbul'un en enteresan yerlerinden bir tanesidir. Evet. Yer olarak enteresandı. Böyle Çinlilerle falan süslü. Çok
Mısır Çarşısı'nın kapısının üstünde aslında. Evet. Çok enteresan. Mısır Çarşısı'na gidip de bu kafasını kaldırıp bakanlar, orayı görmeyen çok insan vardır.
Evet, aynen. Bu bir Rum'dur. Pandeli bir Rum'dur. Nideli bir Rum'dur. Karaman Rum'u bildiğim kadarıyla. İstanbul'a geliyor. İşte buralarda piyaz köfte satıyor o zamanlar. Sokak şeycisi.
Aslında geçtiğimiz çok yakın tarihte seyrettiğim bir belgeselde çok enteresan bir hikayesi var. Pandeli gelip burada önce sokakta satıyor bayağı bildiğiniz. Evet. Bir gün takılıyor kaldırıma ve bütün yemeği dökülüyor. Ondan sonra diyor ki bu iş böyle olmayacak.
Kahrediyor evet.
Evet çok
üzülüyor. Bütün sermayesi de gidiyor. Ve Cihan Harbi'nden önce zannediyorum ama birinci Cihan Harbi'nde çok meşhur oluyor. Çünkü İstanbul'da hele merkezi İstanbul'da böyle oturacak normal yemek yenecek bir yer yok. Pandeli işte Konyalı o yıllarda Pandeli aynı yıllarda Konyalı biraz daha üst seviyede Pandeli daha halk seviyesinde. Fakat Pandeli zaman içinde bütün yazarların, şairlerin, artistlerin gittiği bir yer oldu. O kadar meşhur oldu ki.
Biraz da muhalif kesimin galiba.
Biraz da muhalifin yeri oldu. Sonra politikacılar da buraya geldi. Mesela Mustafa Kemal orada yemek yemişti. Celal Bayar, Adnan Menderes. Hatta bir ara işleri bozuldu. Memleketine gitti Pandeli. Adnan Menderes hususi mektup yazdı derlerdi. Lütfen geri dönün.
Karısı gitmiş. Karısı izin vermemiş geri dönmesine. Karısına özel olarak ikna etmişler. Burada size işte bir ev vereceğiz, çok rahat yaşayacaksınız.
Doğrudur.
Ve ondan sonra geri gelmiş.
Doğru. Ben o zaman gazetelerde takip ederdim mesela. Kraliçe Elizabeth geldiğinde, İspanya Kralı geldiğinde. Audrey Hepburn gelmişti mesela. Pandeli'de yemek yedi. Hatta
ama muhteşem Çinlileri var yani sadece
çok
yemek
yedi. Çok güzel, tarihi bir yer orası. Çok güzel bir yer. Levrek yapıyordu. Kağıtta levrek çok meşhur. İstanbul'un meşhur bir yemeği orası yapıyordu. Bir de bunun spesyalitesi Hünkar Beğendi'ydi.
Evet.
Hünkar Beğendi zor bir yemektir. Çok lezzetli bir yemektir. Buranın spesyalitesi bu. Bir de vişneli tirit diye bir tatlısı vardı. Yani oraya gelenlerin %80'ini hala bunu. Hatta bir ara demiş ben köfteli piyaz yaptım vaktiyle. Yeniden koyayım. Hiç kimse almamış. O da bir devir.
Ama şimdi şöyle. Köfte deyince de artık gidilecek yerler
evet,
belli olmuş. Çok
öyle.
Yakın yerlerde.
Pandeli vefat ettikten sonra oğlu doktordu bildiğim kadarıyla Hristo. Dükkanı devraldı ve o zamandan bu zamana bildiğim kadarıyla Pandeli'yi aile çalıştırıyor ve
ama mutfağını çırağına devretmişler.
Çırağına devretmiş evet. Mutfak değişmiş. Şimdi her şeyle alakadar oldu Pandeli. Yani alınan etten tutun. Evet. Bir de derlerdi ki Pandeli müşteriye göndermeden yemeği mutlaka tadarmış.
Her yemeği mi?
Tabii hazırlıyor bir parça alır tadarmış ki yani bir
emin olsun.
Emin olsun diye bu eskilerin hassasiyetine gösterilen bir misal. Bursa'da İskender çok meşhurdur. İskender Efendi aslında bir kasap. Babası da kasap. Bütün şeyi satıyorlar.
Et satıyorlar. Eskiden öyle satılıyor
evet.
Değil mi?
Sonra onu pişirip satanlar var. Bu diyor ki öyle bir şey yapayım ki ben diyor. Etin her yerinden insanlar yesin. Bunun üzerine döneri buluyor. Döner etin her tarafından kesilerek hazırlanıyor. Eçeğe çeviriyor.
Diz yerken.
Ve İskender biliyorsunuz bütün dünyada tutulmuş, tanınmış
onun
bir şey.
Onun da Bursa'daki işte bu ilk açtığı yer aslında evi.
Evet.
Satış yeri. O artık müzeye dönmüş.
Orayı müze yaptılar. Eskiden açıktı orası. Çok az dükkan şey vardı. Sandalye vardı. Hepsi zaten öyle. Konya'da da açtı ama 4-5 masayla açmış. Pandeli'de de zaten masa azdı. Ayakta bekleniyordu. Konya'da da bir İkbal
şimdi
lokantası
mesela
vardı.
Şimdi mesela buralara rezervasyonsuz
zaten gidemezsiniz.
Gidemezsiniz.
Konya'da da İkbal vardı mesela. Şehrin içinde çok güzel bir dükkan. Çok eski İkbal lokantası. Orada da ayakta bekliyorsunuz. Veya tek kişiseniz başkasıyla yiyorsunuz. Mesela onu şimdiki insanlar bilmez. Masada oturuyor, başka bir yemek yiyorsunuz.
Evet evet, ama şimdi de mesela böyle küçük yerlere gittiğinizde eğer bir kişi yiyorsa garson gidiyor evet. Yanına diyor ki efendim masayı paylaşmanızın sakıncası var mı? O
da evet, kafelerde falan olarak. Da oluyor. Evet. Ama bu eskiden çok ahbaplıkların, iş anlaşmalarının ve yakın zaman için söyleyeyim aşkların da şeyine sebep olmuştu. Aynı masada yemek yeme. Hacı Abdullah'ı unuttuk. Hacı Abdullah Galata yakasının lokantasıdır. O da çok eski bir lokantacıdır. Hacı Abdullah zannediyorum Mengenli. Hacı Abdullah'ın farkı şu. Sarayda aşçılık yapmış. Saray yemeklerini öğrenmiş. Saray yemeklerini ilk defa pişiren o. Sultan Hamid de onu teşvik edermiş. Halka bu saray yemeklerini öğretsin diye. Madalyası falan var bildiğim kadarıyla. Şimdi el değiştirmiş ama Hacı Abdullah gene aynı tarzda devam ediyor. Yani Hacı Abdullah'ın hususiyeti budur.
Oranın da yine saray mutfağı özelliği var. Orada da yine hünkâr beğendi incik.
Evet, bunlar pişiyor.
Zeytinyağlı yemekler.
Evet,
mesela
bu tip yemekler
pek çok restoranda gittiğinizde işte hoşaflar, kompostolar bulamazsınız. Bu tür yerlerde onlar
evet,
da servis ediliyor.
Hacı Abdullah da bulursunuz. Yani Hacı Abdullah eskilerde bilhassa muhafazakar kesimin, Hacı Hoca takımının çok sevdiği, rağbet ettiği Beyoğlu'nda olmasına rağmen bir yerde Ağ Camii'nin karşısındaydı. Antep'te bir Halil Usta vardı. İmam Çağdaş diye şimdi meşhur. O da Sultan Aziz zamanında tarihleniyor. O da çok enteresan bir adam. Kebap üzerine kurulmuş. Daha önce şimdi tatlıcılığa dönmüşler hep de. Kebap üzerine kurulmuş. O da gene Suriye tesiridir. Onu da derler ki şey var. Ya, müşterilerini tanırmış. Hatta bir adam gelmiş onda. 20 sene sonra bir daha gelmiş adam. Aynı üslupla istemiş. Demiş ki oğlum şunu şu kadar koy, bunu bu kadar koy. Yani.
Oradan?
Halbuki 20 sene önce adam bir kere gelmiş. O kadar derlerdi. O Halil Usta şeydi. Kalaylı kapları var. Onlarla ikram ediyor. Böyle o zaman porselen morselen tabakla ikram etmek yok. Şimdi bile hala daha bildiğim kadarıyla aile idare ediyor ve devam ediyor. Konya'da öyle birisi var Hacı Şükrü diye. Onda fırın kebabı meşhurdur. O da ailede. Çok eski Osmanlı'dan kalma. Oraya da ben gittim hatırlıyorum. Kayseri'de böyle eski pastırmacılar vardır. Yani ta öteden beri onu Ermenilerden öğrenmiş. Mesela bir Elmacıoğlu vardı. O Ermeni miydi değil midir bilmiyorum ama onlar mesela Kayseri'nin en meşhur pastırmacılarıydı. Şimdi dediğim gibi yemek hususunda çok fazla söyleyeceğimiz marka yok ama gene epey marka söyledik.
Saydık evet.
Ama bir marka var ki kahveci markası evet. Türkiye'de. Çok namlıdır. Kuru kahveci Mehmet Efendi.
Evet.
Şimdi farkı ne kahvenin? Bir kere eskiden kahve yok muydu? Tabii ki vardı. Kahve alınıyordu çekirdek olarak. Yemen'den, daha sonra Brezilya'dan gelmeye başladı. Kavruluyordu. Hatta evlerde kavruluyordu. Değirmenlerde çekiliyordu, içiliyordu. Kuru kahveci Mehmet Efendi insanı bunlardan kurtardı. Kendisi çekip, kavurup hazır kahve ikram etmeye başladı kese kağıtlarında. Bu Osmanlı'da bir ilkti. 1870'li yıllar bildiğim kadarıyla. Çok popüler oldu. O zaman kahveyi kavurması da kendine mahsus bir kavurmadır. Hiçbir kahve kuru kahveci Mehmet Efendi'nin kavurmasına benzemiyor. Kemah asıllı bildiğim kadarıyla. Kemahlılar, Erzincan'ın Kemah kazası çok erken gurbetçi olmuşlar. Ekseri kuru kahvecilerdir bunlar. Benim tanıdığım çok Kemahlı kuru kahveci vardı. Kuru kahveci Mehmet Efendi dedeleri oradan gelmiş İstanbul'a.
Burada kuru kahveci bir marka değil. Kuru kahveci işin mi adı?
Kuru kahveci evet işi bu. Şimdi kahveci normal kahve yapıp ikram edenlere derler. Aha. Kuru kahveci bunu satanlara derler.
Ya çekirdeği ya
evet.
da...
Sonradan da soyadı aldılar. Bunların yeri Eminönü'ndedir. Tahmis Sokağı deniyor. Tahmis zaten kahve kavurma demektir. Aha. Orada bunların hala binaları duruyor. Bildiğim kadarıyla hala orada çalışıyorlar.
Müzeye çevriliyor.
Fakat bina harika bir mimarisi vardır.
Evet.
Yani tarihi bir binadır. Zaten kuru kahveci Mehmet Efendi derler. Bunu bir mimar tutmuş. Ecnebi mimar. Bir sanat eseri abidevi bir şekilde yaptırmış
ama
derlerdi.
Ama bu arada içi de kahve öğütmeye yani kahvenin o araç gereçlerinin kavurma
tabii, tabii.
makinelerin konmasına uygun şekilde yapılmış.
Tabii tabii. Yani hususi yapılmış bu iş için.
Evet bunun için yapılmış. Şimdi müze gezebilir.
Ve de yani öyle insanlar. Kenarda köşede değil merkezi bir yerde. O zaman Eminönü biliyorsunuz İstanbul'un kalbinin attığı yer tam karşısı. Bugün otobüs duraklarının olduğu yer sebze haliydi. Düşünün. Şimdi insanların gözünün önüne tasavvur edin.
Şimdi üniversitenin olduğu yer.
Olduğu yer. Ana baba günüydü Eminönü. İstanbul'da kim ne alacaksa Eminönü'ne giderdi.
Tabii burada neden bu markaların hepsi burada? Çünkü zaten liman burası.
Evet liman oraya yanaşıyor.
Evet.
Yani köprü denilen yer. Bugünkü Galata Köprüsü'nün her şeyi yanaşıyor ve her şeyi oradan alıyorlar.
kozmetik. Yani kahve geliyor, hemen hana götürüyorlar. Evet, aynı de, anında. Orada işlemden geçiyor, aşağıda da satıyorlar.
Eşeklerle, evet, resmi var. Eşeklerle yüklüyorlar, evet, şeyden var. Teknelerden oraya götürüyorlar o
bir
zamanın
de
şehrinde.
Bütün Eminönü'nü saran muhteşem bir kokusu
ha,
var.
Tabii şimdi kahvenin, ben daha önce de anlatmıştım, kendisinden çok kokusu güzeldir. Hı. Onun için eskiler biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz, yahut belki bilmiyordur dinleyicilerimiz. Mutlaka kahvenin piştiği yerde kahveyi içerlerdi. Daha doğrusu kahve içilen yerde pişirilirdi. Mesela mutfak vardır her evde. Kahve mutfakta pişmez. Kahve bir de soğur zaten gidene kadar. Kim nerede oturuyor? Selamlıkta mesela erkeklere kahve ikram ediyorsa orada mangalda pişirilir. Ağır ağır. Kokusu her tarafı sarar. Onun kokusu kadar güzel bir koku var mıdır acaba? Yani şimdi o filtre kahvelerin bile olduğu yerin kokusu bambaşka bir kokudur. Kozmetikçilerde o koku yoktur. Kozmetikçiler derken bizde 2-3 tane öyle eski kozmetikçi vardı. Bir tanesi Eyüp Sabri Tuncer'dir. O da Bursalı. Manifaturacı. Ermenilerin yanında çalışmış. Onlardan sanat öğrenmiş. Fakat çok uyanık bir zat. Harbe falan katılmış. Yunan harbi. Ankara'ya geliyor. Diyor ki kolonya yaygınlaşıyor Türkiye'de artık. Eskiden kolonya çok kullanılmazdı. Evet, kolonya daha çok hastalık için kullanılan bir şeydi. Artık şahsi bakımda kullanılması Birinci Dünya Savaşı'nın sonralarıdır.
Neden? Çünkü parfüm pahalı.
Evet, çok
onun
pahalı.
Gibi kokan,
evet, çok
daha
ucuz,
uygun fiyatlı bir şeye
daha
ihtiyaç
sağlıklı.
Var.
Yani dışarıya gidip alkol var içinde. Üretimi çok kolay. Bunu buluyor. Eyüp Sabri Tuncer Ankara'daydı onların yeri bildiğim kadarıyla. Çok güzel bir handa satarlardı. Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları çok meşhurdur. Bir de Rebul kolonyaları var ama Rebul kolonyacı değildi. Rebul Galata tarafında bir eczacıydı. Fransız bir eczacı var. Adı zaten öyle. Onu yanına bir çırak giriyor Türk, Kemal Bey, Kemal müderris oldu diye devralıyor. Fakat bu Rebul çok uyanık bir adam, Fransız. Uyanıktan kastım böyle geniş dünyası olan şahsiyette, açık fikirli. Kozmetiğin dünyada çok ehemmiyetli olacağını anlıyor ve kozmetiğe yatırım yapıyor. Şimdi de zaten eczanelerin çoğu kozmetikçi olmuştur malumunuz. Evet. Rebul kolonyası ilk defa lavantadan teşekkür etmiştir. Ondan sonra diğerlerini yapmıştır. Yani Rebul demek
yani
lavanta.
Yani limon kolonyası sonra, değil.
Evet, o zaman lavanta. Hatta lavanta çok popülerdi. Türkiye bile girmiş. Bir taş attım havaya, düştüm hanaya. Bir 15 kızı kandırdım. Bir şişe lavantaya. Lavantanın ne kadar cemiyette tutulan bir şey olduğunu Türkiye aksetmiş. Lavanta çok tutulurdu. Benim gençliğimde de kibar beyler... o zaman şimdiki böyle aftershave'ler falan yoktu. Kibar beyler lavanta kullanırlardı.
Ha.
Lavanta sürerlerdi. Gittiği yerden anlardınız onun ve çok da kalıcıydı. Rebul'ün birinci şeysi bu. İkincisi Rebul ilk defa gösterişe çok ehemmiyet vermiş. O zamana kadar Osmanlı ülkesinde malın ambalajına, paketine, görünüşüne ehemmiyet verilmezdi. Yani Avrupa'yı bir tarzda çok süslü paketlere, mukavvalı paketlere, korumalı paketlere, cam şişelere kolonya koyarak Rebul çok tutulmuştur. Ve bildiğim kadarıyla...
Bir de imaj satmış demek
imaj,
ki yani
evet.
Sadece
imaj.
Ürün
ama
satmış.
Zaten bu böyledir biliyorsunuz. İmaj böyledir. Yine Abdi İbrahim, Ulagay Eczanesi bunlar Osmanlı'dan kalma firmalardır.
Bir de Ziraat Bankası'nı değil
Ziraat Bankası Osmanlı'dan kalma bir bankadır. 1863 tarihli. Ondan önce eski bankamız Osmanlı Bankası'ydı. Fakat o daha sonra satılmış, başka bir bankaya devredince şu anda Ziraat Bankası en eski bankadır. Pera Palas Oteli en eski otelimiz ve marka otelidir. 1895'te Orient Express yolcuları için hazırlanmıştır. Ha bir de Sabuncakis vardır, Giritli. Hmm. Sabuncakis çiçekçi.
Evet.
O da dünyada çiçeğin ehemmiyetini anlayınca çiçekli dükkanı açıyor. Giritli bir Rum'dur o ve çok tutuluyor. Bugün de devam ediyor. Komili vardır mesela, Midillili bir Müslüman. Komili sabunlarını Ayvalık'ta getirmiş. Hacı Şakir keza öyle, o İstanbulludur. Kırım Tatarı'dır o. Sabun firmasıdır. Ta Osmanlı'dan kalma bir firmadır. Bunlar da 100 yılı aşan, yani Osmanlı Devleti yıkıldı 100 seneden fazla, 100 yılı aşan firmalardır. Yine epey saydık.
Evet evet. Evet.
Yok dedik ama epey saydık.
Darısı bugünkü markaların başına diyelim.
İnşallah. Herkes
bizden
tabii,
sonra bu işi yapanlar
herkes tabii
da
ömürlük olsun, evladiyelik olsun diye ister ama tabii şartlar her zaman aynı şekilde devam etmiyor. Umarız ki öyle devam eder.
Biz de maşallahımız var. Son kendimizle kapanış yapalım. Biz de yıllardır yayın yapan
evet,
istikrarlı yayıncılarız.
1994 yılından beri bu radyoda ikimiz beraber program yapıyoruz. Emin değilim ama bu bir rekor olabilir. Evet. Programa hiç ara vermedik. Evet. Hiç tekrar yapmadık. Evet. Yani farklı mevzular anlattık. Ve hep anlattığımız mevzular sosyal tarih ve kültürümüz üzerineydi. Mesela başka yerlerde politik şeyler şunlar. Bu bir rekordur zannediyorum. Evet, yani dünyada bir rekordur.
Bir küçük övgüyü de kendinize, evet, size, evet, özellikle.
Evet, estağfurullah, estağfurullah.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Varlığınız için. Görüşmek üzere.